Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Yuhanna 14. bölümde İsa Mesih'in öğrencilerinden başka biri daha söze karışarak İsa'ya bir şey söyleyecekti. Bu Filipus'tu. Bakın Filipus İsa Mesih'e ne diyor? Yuhanna 14. bölüm 7 ve 8. ayetlerde İsa Mesih beni tanısaydınız babamı tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, Ya Rab bize babayı göster, bu bize yeter dedi diye yazıyor. Filipus, Simon Petrus'a kıyasla çok sakin ve uysal bir kişiliğe sahipti. Sanımca çok az konuşuyordu. Adı Yunan adıydı. Bu nedenle bazı kutsal kitap yorumcuları onun Yunanlı olabileceği görüşündedirler. Bununla birlikte bir kimsenin adı Yunan adı olmakla birlikte kendisi bir Yahudi de olabilirdi. Filipus sıra dışı bir kişiydi. Çünkü onunla her ne zaman karşılaşırsak onu birilerini Rab İsa'ya getirirken görmekteyiz. Anımsayacaksınız, Nathanael'i İsa ile tanıştıran oydu. Bunu zaman zaman düşünmüşümdür. Filipus sakin bir kişiydi. Ama Nathanael çok hareketli, heyecanlı ve konuşkan bir kişiydi. Filipus sessiz sakin, Nathanael ise hareketli ve şakacıydı. Ama sessiz ve sakin görünümlü Filipus insanları İsa'ya getiriyordu. Anımsayacaksınız, İsa ile konuşmaya gelmiş olan Yunanlılar ilk olarak Filipus'la konuşmak istemişlerdi. Filipus burada herhangi bir insanın söyleyebileceği en heyecanlı, en çarpıcı sözleri söylüyordu. İsa'ya bize Baba Tanrı'yı göster diyordu. Sevgili dostum, bugün size kişisel bir soru sormak istiyorum. Yaşamdaki en önemli hedefiniz, arzunuz nedir? Bütünlemek istediğiniz işiniz, ulaşmak istediğiniz hedefiniz nedir? Zengin olmak mı istiyorsunuz? Namınız büyük mü olsun istiyorsunuz? Çocuklarınızı okutmak mı istiyorsunuz? Onları Rabbin öğretişleri doğrultusunda yetiştirmek mi istiyorsunuz? Amaçlarınızda doğru ve haklı olabilirsiniz ama en büyük amaç ya da en büyük amacımız Filipus'un sözlerinde belirttiği gibi bize babayı göster diyerek Tanrı'yı görmek olmalıdır. Yuhanna 14. bölüm 9. ayette İsa Filipus dedi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadınız mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun diye yazıyor. Filipus eski antlaşma kayıtlarından Musa peygamberin Tanrı'nın yüceliğini gerçek olarak Yaşaya peygamberinde bir rüyet olarak gördüğünü biliyordu. Bence burada İsa Mesih'in verdiği yanıtı bir tür azarlama olarak kabul etmemeliyiz. İsa Mesih burada Filipus'a kendisinin birçok mucize gerçekleştirdiğini söylemekteydi. Her ne kadar Filipus Tanrı'nın yüceliğini Musa ya da Yaşaya peygamber gibi görmediyse de İsa'yı görmüş ve onun sözlerine ve yaptığı işlere tanık olmuştu. Filipus görmek istediği her şeyi aslında İsa Mesih'te görmüştü. Daha da açıkçası o Tanrı'yı görmüştü. Çünkü sırf İsa Mesih'te eski antlaşmada bulunan vahilerden çok daha fazlası bulunmaktadır. Filipus beden alıp aramızda yaşamış olan İsa Mesih'i gözleriyle görüp onunla yaklaşık 3 yıl yaşayarak Tanrı'nın en büyük vahyine açıkça tanık olmuştu. Anımsayacaksınız, İncil'de İbraniler mektubunun yazarı İsa'nın Baba Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı olduğunu ve Tanrı'nın öz varlığı niteliğinde bulunduğunu yazmaktadır. Nerede? İbraniler 1. bölüm 3. ayette. Beni görmüş olan babayı görmüştür sözü görüntü olarak tıpatıp aynı kişileri gördüğümüz anlamında anlaşılmamalıdır. Bu söz güçte, karakterde, sevgide ve diğer her şeyde aynı kişiyi gördüğümüz anlamında anlaşılmalıdır. Yuhanna 4. bölüm 24. ayette denildiği gibi Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. İsa'yı görenler onda Baba Tanrı'yı görmüş olurlar işte bu sebep yüzünden. Yuhanna 1. bölüm 18. ayette Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı diye yazar. Biz İsa'yı görüyoruz ve tüm sonsuzluğu onunla birlikte geçireceğiz. Onu çok seven biz inanların en büyük amacı yaşamımızın hedefi onu tanımaktır. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 10. ayette benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musunuz? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor diye söylüyor. İsa Mesih burada söylemiş olduğu sözlerin ve yapmış olduğu işlerin kendisine tanıklık ettiğini söylemektedir. İsa'nın sözleriyle işleri aynıdır. Biri diğerinin aynısıdır. İsa Mesih'in yaşamına baktığımızda bu konuda mükemmel bir uyum görmekteyiz. Bizim sorunumuz ise sözlerimizle işlerimizin birbirini tutmamasıdır. Sırası geldiği zaman bol keseden atıp tutarız ama iş bir ürüne geldiği zaman gösterecek hiçbir şey bulamayız. Buradan neyi anlıyoruz? Hiçbirimizin mükemmel ve kusursuz olmadığını anlıyoruz. İşte her Mesih inanlısının günah ikrarında bulunup tövbe etmesinin gerekliliği bu nedenledir. Yuhanna 13. bölümde gördüğümüz gibi İsa kendisiyle ruhsal bir paylaştıkta bulunabilmemiz için bizleri yıkaması gerektiğini söylemişti. Mesih inanlarının çoğu sözlerinde ve işlerinde tutarsız oldukları halde kendilerinin eksiksiz ve kusursuz olduklarını düşündüklerinden Mesih'le olan paydaşlıklarını kaybetmektedirler. Bu durumdan bir an önce geri dönülmeli ve gerçek bir tövbe yaşanmalıdır. İsa Mesih'in hiçbir zaman bir karar vermek için kendi aklına ve isteğine göre hareket etmediğini biliyor muydunuz? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor diyor İsa Mesih. İsa konuştuğu zaman Baba'nın isteğine göre konuşuyordu. İsa Mesih'in bütün yaptığı işlerde Baba Tanrı'nın isteği doğrultusunda yapılmış işlerdi. Bu nedenle İsa, Filipus'a kendisinden duyduğu sözlerin Baba'nın sözleri olduğunu, kendisinin yaptığı işlerinde kendi aracılığıyla Baba Tanrı'nın yapmış olduğu işler olduğunu söylüyordu. Dikkat ederseniz İsa'nın sözleri konuşması sırasında sık sık kesintiye uğruyordu. Önce Petrus, sonra Thomas İsa'nın sözlerini kesmişti. Şimdi de Filipus İsa'nın sözünü kesiyordu. İsa Mesih 22. ayete kadar konuşmasına devam edecek ve orada sözleri bu kez Yahuda tarafından bir kez daha kesilecektir. Yuhanna 14. bölüm 11. ayette "Bana iman edin, ben babadayım. Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin" diyor İsa Mesih. İsa Mesih burada bize kendisine söylediği sözler nedeniyle iman etmesek bile yapmış olduğu işlerden, mucizelerden dolayı iman etmemiz gerektiğini söylemektedir. Çünkü İsa'nın yapmış olduğu işler bizi ikna edecek güçtedir. Yuhanna 14. bölüm 12. ayette "Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır çünkü ben babaya gidiyorum" diyor İsa Mesih. Evet, İsa Mesih'e iman eden bir kimse İsa Mesih'in yapmış olduğu işleri ve hatta daha büyüklerini dahi yapabilecek. Rabbimiz İsa Mesih yeryüzündeyken çok büyük işler ve mucizeler gerçekleştirmişti. İsa'nın öğrencileri de bunlara benzer işleri daha sonraları gerçekleştirmişlerdir. Öğrenciler hastalara şifa vermişler ve hatta bazı durumlarda ölüleri dahi diriltmişlerdir. Ama İsa iman edenlerin çok daha fazlasını yapabileceğini söylemektedir. Onların yapabileceği bu daha büyük şeyler nelerdir? İsa Mesih tutuklandığı gece onu tanıdığını inkar eden Petrus, İsa göğe alındıktan sonra Kutsal Ruh'un geldiği Pentekost gününde Yeruşalimlilere kurtuluş müjdesini vaaz etmiş ve 3000'den fazla kimse Mesih'teki kurtuluşa kavuşmuştur. Yine birçok kişi yaşamlarını insanları İsa Mesih'e kazandırmaya adamışlardır. Birçok İncil vaizi uzak ülkelere giderek değişik kültürlerdeki insanlara dünyanın günahları için ölen, ölümden dirilen, yüceltilmiş, tekrar gelecek olan Mesih'i duyurmuşlardır. Bence kurtuluşu müjdelemek sadece ve sadece bir bedene şifa vermekten iyidir. İyileşen hasta tekrar hastalanabilir ama iman ederek kurtulan kişi hasta olsa da imanla ya da dualarla yeniden şifa bulabilir. Ama bulmasa bile ruhunun kurtulmuş olmasından dolayı sonsuz güvenliktedir. Asıl önemli olan şey insanları yaşayan Tanrı ile canlı bir ruhsal ilişki içerisine getirmektir. Şifa ve mucizeler ise olsa da olur olmasa da ama Rabbin gücüne herhangi bir sınırlama koymamalıyız. O bir şey yapmak isterse bugün de yarın da yapabilir. Onun gücü sınırsızdır. Ama dediğim gibi önemli olan şey günahlı insanı Tanrı ile barışabileceği canlı ruhsal ilişki içerisine getirmektir. Bu büyük işler, mucize ve şifalar nasıl gerçekleşecekti? İsa Mesih "çünkü ben babaya gidiyorum" demekteydi. İsa bugün babanın yanında olduğundan kutsal ruhun kişiliğinde bizim aracılığımızla çalışmaktadır. Ben kendime hayret ediyorum. siz dinleyicilerimize kurtuluş müjdesini radyo yoluyla da olsa duyurabilme fırsatına sahip olabiliyoruz. Ve duyurduğumuz mesajlara inanan kişiler İsa Mesih'e iman ederek canlarına kurtuluş bulmaktadırlar. Bence bu daha büyük bir iştir. Eğer İsa Mesih bugün yeryüzünde olsaydı ve insanlara konuşsaydı bu büyük bir iş olacaktı. Bu nedenle o bugün sizin ve benim aracılığımızla insanlara ulaşıyorsa bu da büyük bir iştir diyebiliriz rahatlıkla. İsa'nın babadan ne kadar sık söz ettiğini bilmem fark ettiniz mi? Bu bölümde Baba Tanrı'dan 20 defa söz etmektedir İsa Mesih. Ve her defasında Rab İsa Mesih tarafından Baba Tanrı'nın sözü edilmektedir. Yuhanna 14. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dileyeceğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım diyor İsa Mesih. İsa Mesih sözlerine açıkça devam ederek bu büyük işlerin dua sonucunda ortaya çıkacağını söylüyordu. İncil'i dua yoluyla müjdeleme yöntemi bugün ne yazıktır ki birçok kişi tarafından terk edilmiştir. Oysa İsa bakın ne diyor? Benim adımla her ne dilerseniz yapacağım. Bu ayetler çoğu zaman yanlış anlaşılmaktadır. İnsanlar bu ayetlere yılana sarılır gibi sarılmışlardır. Dua ettiklerini ama Tanrı'nın dualarını işitmediğini söylerler. Mesih inanları da bu ayete çoğu zaman sarılırlar ve dua ettikleri şeyi alamayınca da Tanrı'dan şikayetçi olurlar. Bana gelip bu konuda şikayet eden bazı inanlarla zaman zaman karşılaşırım. Bana niçin Tanrı'dan cevap alamadıklarını, eksikliğin ne olabileceğini sorarlar. Ben de onlara bu ayeti okurken o ayetlerde olmayan bazı şeyleri okuduklarını yani bu ayetleri yanlış yorumladıklarını söylerim. Kutsal yazılardaki herhangi bir ayeti kendi başında içinde bulunduğu metinden ayrı tutarak yorumlamaya çalışmak her zaman yanlışa götürebilir. Çünkü buradaki ayetler anlamını içinde bulunduğu metnin içerisinden alırlar. Yuhanna 14. bölüm 15. ayette "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz." diyor İsa Mesih. Şimdi gelin bu 3 ayetin ne demek istediğine birlikte bakalım. Mesih'in adında istemek ne demektir? Onun adında kişiliğinde dua etmek demek, onun durduğu yerde durmak demektir. Bütünüyle Mesih'le özdeş olmak, onunla kaynaşmak demektir. Tanrı'nın önünde durduğumuzda onun sevgili oğlunun meziyetlerini istiyoruz demektir. Yoksa kendi başımıza Tanrı'nın önünde durmaya hiçbir hakkımız yoktur. Biz kendi adımızla dua ettiğimiz zaman Tanrı bizi işitmiyor. O sadece İsa Mesih'in adında edilen duaları işitir. Ancak bu dualarımızın sonunda İsa'nın adında dileyerek duamızı kabul ettireceğini sandığımız sihirli bir söz değildir. İsa'nın adında dua etmek bu duayı Tanrı'ya İsa Mesih'in yüceliği için sunmak demektir. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla her ne dilerseniz yapacağım. Babanın oğulda yüceltilmesini sağlayan dua onun yanıt vereceği duadır. Bu nedenle bizler İsa'nın adında ve Tanrı'nın yüceliği için dua ettiğimiz zaman kendimiz için bencilce bir şey istemiyoruz. Tam tersine onun yüceltilmesi için dua ediyoruz. Baba oğulda yüceltilsin diye dua ediyoruz. Bu aynı zamanda bizim İsa Mesih'e olan itaatimize de dayalıdır. Bu vaat onu sevenlere verilmiştir. Onların İsa'yı sevip sevmediklerinin kanıtı ise onların İsa Mesih'in emirlerini tutup tutmamalarıdır. Sevgi Mesih'e itaat edilerek gösterilebilir. Disiplinli olmayan bir Mesih inanlısı ben İsa'yı seviyorum diyemez. Sizin bu alandaki durumunuz nasıl sevgili dinleyicim? İsa'yı seviyor musunuz? Bugün onu sevdiğiniz için emirlerini yerine getiriyor musunuz? Evet, İsa'ya itaat etmenin ona olan sevgimizin kanıtı olacağını hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü bu vaat onun emirlerini tutanlara verilmiştir. Siz de bu vaatten yararlanmak istiyorsanız o zaman İsa'ya gerçek anlamda itaat etmelisiniz. Yoksa başka bir yolla onu sevdiğinizi kanıtlayamazsınız. Yuhanna 14. bölüm 16 ile 17. ayetlerde ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bu içinde yaşadığımız çağda eşi benzeri olmayan bir gerçektir. Pentekost gününden önce de kutsal ruh yeryüzünde bulunuyordu ama Pentekost gününde özellikle Mesih inanlarının iç varlığına yerleşmek için gelmiştir. İşte kutsal ruhla ilgili yeni gerçek buydu. Kutsal ve ruh sözcükleri onu tanımlar. Ama tesellici sözcüğü onun adıdır. Eğer bir adı varsa, o yani kutsal ruh sonsuza dek bizimle kalmaya gelmiş olan güçlü kişidir. İsa Mesih burada dünyanın gerçeğin ruhunu kabul etmeyeceğini söylemiyor. Kabul edemeyeceğini söylüyor. Keşke bunu bir anlayabilsek. Tanrı'nın ruhu, Tanrı'nın sözlerini alarak bu sözleri Mesih inanlısına açıklayabilir. Ama iman etmemiş bir kimsenin önce İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman etmesi gerekir. Dünyasal bir kimse onu göremez. Çünkü o ruhsal olarak görülür ve anlaşılır. Bu gözlerin ve kulakların açılabilmesinin tek yolu da yine kutsal ruh aracılığıyladır. Kutsal ruh tarafından ruh gözleri ve kulakları açılan bir kimse Tanrı sözünü açıkça okuyup anlayabilir. Kutsal ruh bizleri gerçeğe yöneltecek öğretmendir. Kutsal ruh olmaksızın kutsal kitap sadece bir tarih kitabı olurdu. Oysa kutsal ruh kutsal kitaptaki gerçekleri canlı bir şekilde sunar. Bakıldığında mürekkep ve harflerden oluşan sözler kutsal ruhun çalışmasıyla canlanırlar ve iki ağızlı keskin kılıçtan çok daha keskin ve etkili olurlar. Kutsal ruh dünyada bulunmaktaydı ama İsa Mesih bundan böyle o sizin içinizde olacaktır diyordu. Yuhanna 14. bölüm 18. ayette sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim diye yazıyor. İsa Mesih burada sizi öksüz bırakmam, size geri dönerim diyordu. Yuhanna 14. bölüm 19 ila 20. ayetlerde az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Burada geçen o gün terimi ne anlamdadır biliyor musunuz? Buradaki o gün sizin ve benim içinde yaşadığımız gündür. Yani Pentekost günüyle başlamış olan lütuf çağıdır. Siz bendesiniz ve ben sizdeyim sözü Yuhanna müjdesinde ve hatta tüm kutsal kitaptaki en derin ifadelerden bir tanesidir. Bu sözler küçük bir çocuğun bile kolayca anlayabileceği basitlikte olmakla birlikte derinlerde yatan anlamını en usta filozofların dahi anlayamayacağı zorluktadır. Siz bende sözü kurtuluş demektir. Kurtulmak demek Mesih'te olmak demektir. Petrus'un vaftiz yoluyla kurtulduk demesi bu nedenledir. Vaftiz özdeş olmak demektir. Özdeş olmak da Mesih'le bir olmak demektir. Tanrı insanları ya Mesih'te ya da Mesih dışında görmektedir. Ya iman yoluyla Mesih'tesinizdir ya da suçlarınızla birlikte hala günahlarınızın içerisindesiniz. Eğer Mesih'teyseniz o zaman Tanrı da sizi Mesih'te görecektir. Bu yolla Mesih'in doğruluğu sizin doğruluğunuz olmuş olacak ve o zaman onda tamamlanmış olacaksınız. Ben sizde sözü de kutsanmak demektir. Bu yeryüzünde inanının yaşadığı iman yaşamı demektir. Mesih sizde yaşıyor mu? Bakın Elçi Pavlus Galatyalılar 2. bölüm 20. ayette ne diyor? Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Yuhanna 14. bölüm 21. ayet ise şöyle devam eder. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Sevgili dostum, eğer İsa Mesih'in sözlerine itaat etmiyorsanız boş yere onu sevdiğinizi söylemeyin. O bunu burada açıkça dile getirmektedir. İsa Mesih kendisini onu seven kişiye açıklayacaktır. Bu açıklanış fiziksel ya da rüyet şeklinde görülen bir açıklanış olmayacaktır. İsa Mesih kutsal ruhun kendisiyle ilgili gerçekleri öğrencilerine açıklayacağını söylüyordu. Kutsal ruh İsa ile ilgili gerçekleri nerede açıklıyor biliyor musunuz? Kutsal yazılarda. İsa Mesih ile ilgili gerçekler kutsal yazılarda açıklanmaktadır. Yuhanna 14. bölüm 22. ayette Yahuda İskariot değil ona "Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?" diye sordu. Yahuda İsa'ya burada şöyle diyordu. "Ya Rab, senin burada bulunman ve bizim söylediğin bu sözleri duymamız harika bir şey. Ama ya dünya ne olacak? Dünyayı unuttun mu?" İsa ona güzel bir yanıt verdi. Bu yanıt aynı zamanda 14. bölümün sonunu da oluşturmaktadır. Yuhanna 14. bölüm 23 ila 24. ayetlerde İsa ona şu karşılığı verdi. Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen babanındır. Dünya İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğrenecekse bu gerçekleri bizim aracılığımızla öğrenecektir. Bu nedenle bizim itaat etmemiz kaçınılmaz bir gerekliliktir. Sadece söz olarak İsa Mesih'e inandığını söylemek kişiye hiçbir yarar sağlamaz. Bir kiliseye üye olmak ya da kiliseye gidip gelmek de hiçbir işe yaramayacaktır. Asıl önemli olan şey İsa Mesih'e itaat ederek göstereceğimiz sevgidir. Peki sizin İsa'ya olan sevginiz nasıl? Bu sevgi sizi disiplin altına alıyor mu? İsa size gerçek görünüyor mu? Yoksa onu hala bir masal kahramanı gibi mi görüyorsunuz? İşte önemli olan şey bu sorulara vereceğiniz yanıtlarda yatmaktadır. Yuhanna 14. bölüm 25 ila 26. ayetlerde ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak diye yazıyor. Hayır sevgili dostum, İsa dünyayı unutmadı. Tam tersine o dünyayı düşünüyor. Bu amaçla o öğrencilerini yukarı odaya çağırarak gerçeği kutsal ruhun gücüyle dünyaya, bütün insanlara duyursunlar diye onlara gerçeği söyledi. Gerçeğin dünyaya duyurulabilmesi sadece ve sadece Mesih inanları aracılığıyladır. Örneğin, Yuhanna bir Mesih inanlısıydı ve kendi adıyla anılan bu İncil'i Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla yazmıştır. İsa Mesih öğrencilerine kutsal ruhun geleceğini ve geldiği zaman öğrencilerine söylediği bütün sözleri onların akıllarına getireceğini söylüyordu. Kutsal ruhun bu görevini başarıyla yerine getirmiş olduğu İncil kayıtlarında açıkça görülmektedir. Yuhanna 14. bölüm 27. ayette size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın diyor İsa Mesih. Bu ayet bizi bu bölümün başına geri götürüyor. Bu sözler İsa Mesih'in son teselli sözleridir. İsa'nın burada sözünü ettiği esenlik, yani eski ifadesiyle selamet, günahların bağışlanmasıyla ortaya çıkan esenlik değil, Rab İsa Mesih'e bütünüyle iman edenlerin yüreğine gelen göksel esenliktir. Bu Tanrı'nın isteği altında yaşayanların görendikleri eşsiz kalp ve düşünce esenliğidir. Yuhanna 14. bölüm 28 ve 31. ayetlerde size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın buradan gidelim diyor İsa. İsa Mesih onlara kendisi gittiği için sevinmeleri gerektiğini, çünkü bu yolla onların birçok şeyde bereketleneceğini söylüyordu. Çünkü çok geçmeden İsa babaya geri dönecek ve onlara kutsal ruhu gönderecekti. İsa Mesih onlara kendileriyle pek fazla kalıp konuşamayacağını söylüyordu. Çünkü İsa birkaç saat sonra tutuklanıp götürülecekti. Ve aynen öyle oldu. İsa Mesih yakalanıp götürüldü ve öğrencileri çil yavrusu gibi dağıldılar. Gelen bu dünyanın reisiydi. İsa Mesih şeytanla karşı karşıya gelecekti. Sanımca bu olay Getsemani bahçesinde gerçekleşmiştir. Bu olaydan sonra İsa Mesih tüm dünyanın günahları için çarmıh ölümüne gidecekti. İsa Mesih ölüp dirildikten sonra göğe alınacak ve bundan sonra da Tanrı'nın kutsal ruhu Mesih inanlarının varlığında yerleşmek için yeryüzüne gönderilecekti.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
keder yüklü yolda. Görevliler yol açmaya uğraştı. Fakat o halk ölüme mahkum edileni görmeliydi. Dövülmekten sırtında kanayan izler vardı. Başındaki dikenlerden bir taçtı. Gözü yaşlı simalar onun kalbini derinden sarstı. Keder yüklü yolda o gün kutsal İsa Mesih kurban kuzusu olarak yürüyordu. Son nefesini verirken baba onları sen affet dedi. Keder yüklü yolda o gün kutsal İsa Mesih kurban kuzusu olarak yürüyordu. Geri dönmedim.